Üçüncü ayrım, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 25. Uçuruma yeşilin şaşırtıcı tonları tutunmuştu. Narin moş fidanları, vahşi ısırganlar, taş çatlatanlar, poyraz otları, yılan yivsetleri karışık kümeler halinde kayaların arasından uçuruma doğru fışkırmıştı. Acaba başka şahin var mı diye uçurumu taradı bakışlarıyla. Ayağı kalktı, uçurumun derinliklerine indi iyice. İp incecik yosun yeşilinden berrak bir suyla karşılaştı. Bahar özünü bu suya vermiş, kıtlık bu suda gebermiş diye söylendi. Buz gibi yeşil suyla yıkadı yüzünü. Canlılık vermesi, rüya gördürmesi, uğur getirmesi için iki avuç içti. Ayağa kalktı, çevresine bakındı, uçkurunu çözüp donunu çıkardı. Suyun kenarına iyice yaklaştı. Sağ eliyle apış arasını soğuk suyla ovuşturmaya başladı. Yeşilin buzlu soluğu içteki dertleri emip alacak, yüreğin şah damarına cemre ateşi düşürecekti. Bir dağ çınarının emdiği ağabı hayat suyundan çok daha kudretliydi bu. Bacaklarını açıp dizlerini yosunlara gömdü. Ovuşturmanın buzlu tazyikiyle dişi kurtlar gibi inlemeye başladı. Yılların küllediği ışıltılı hayaller bastı gönlünü. Şahin'e baktı esrimiş bakışlarla. Al götür beni, al götür zayi et beni, dağlara pare pare payet beni diye bağırdı içli içli. Uçurumu nereden geldiği belli olmayan ikinci bir şahinin çığlığı aldı. Kümeler halinde kalkan güvercinler hacreşe doğru uzaklaştılar. Güneş tüm haşmetiyle gülümsedi uçuruma. Taptaze bir ruhla toparlandı, yönünü güneşe döndü. Hamayılı üç kere öpüp aldığına koydu. Uçurumu tırmanmaya başladı. İpek gibi yumuşak, tatlı bir rehavet yayılmıştı içine. Tepeye çıktığında boş yayla evleriyle karşılaştı. Aşağı doğru inişe geçti. Patikada küçük bir keçi yavrusuyla selamlaştı. Kenara çekilip yol verdi yavruya. Keçi tam zinenin karşısında durdu. Başını eğerek masum, meraklı ve mahzun bir edayla kadına baktı. Zine usuldan çömeldi. Başını ellerinin arasına aldı. Keçinin bakışlarına dikti bakışlarını.
Oğlumun hayali bu bakışlara düşmeseydi, bu yavru bana böyle melül melül bakmazdı diye düşündü.
Keçi ard ayaklarının üzerinde hafiften çömelerek işedi. Patikayı zirveye doğru tırmanmaya başladı.
Anasını terk eden bu yavru bir belalı kurda yem olur diye mırıldanarak baka kaldı keçinin arkasından.
Köyün girişinde genç bir kadınla karşılaştı. Kadının sırtında ve karnında birer çocuk vardı. Birbirine benzeyen iki çocuğun da ellerinden tutmuştu.
''Aa, bu yamalı bohça da neyin nesi?'' dercesine gülümsedi kadın. Tepeden tırnağa süzdü zineyi. ''Bu dağ bir gıdık tırmandı. Sürüye mi gitti acaba? Eğer sürüye gitmediyse kurda yem olur. Günahtır, gidip getirsinler.''
Kadın hiç oralı olmadı bile. Kocaman gülümseyişini sürdürdü.
''Hangi diyardan gelir, hangi diyara gidersin analık?'' ''Oğlumu aramaya çıkmışım, oğlum dağlardadır, hükümet peşine düşmüş, ben bulmazsam hükümet bir yerde basıp vurur.''
Kadın acıyarak baktı zineye, sol gözüne parlak bir ışık ve tatlı bir seyrime düştü. Başını bağlarken puşusu dikenmiş diri memelerine doğru aktı. Kofisinden sallanan bakır pullar alnının hurma menevişini hoş bir tarzda nakışlıyordu.
''Hükümet avcı zaarı misali av izindedir. Oğlunun terörist olduğunu kimseye söyleme. Bu zamanın insanları tuzsuz ekmek yiyor, tuzlu osuruyor. Kimseye güvenme. Askerler küme küme köylere çıkmışlar, terörist peşindeler. Geçenlerde bizim köyü didik didik aradılar. İki yaşlı hastaya ilaç verdiler.'' ''Terörist nedir? Eğer dağa çıkmışsa senin oğlun teröristtir. Pahalı adamdır, onu vurana çok para verirler.''
Zine ürperdi, çömeldi olduğu yere.
''Bir söz söyledin ki dirhemini yiyen köpek kudurur.'' diye omurdandı kendi kendine.
Ciğerleri sökülürcesine öksürdü. Topraktan fışkıran mor çiçekli nevroz otlarına baktı. Boynundaki hamayılı öpüp başına koydu.
''Dicle'de dört ölü bulmuşlar, ben o ölüleri nasıl bulurum?''
Kadın şaşkın şaşkın zineye baktı. Oğlunun ölüsünü arayan bir kadınla karşı karşıya olduğunu sandı.
Oğlun o ölülerin içinde mi?
O ölüler benim içimde.
Kadın Zine'yi evine götürdü, karnını doyurdu. Dicle'ye en kestirme yoldan nasıl gideceğini gösterdi. Dicle kıyısındaki köylüler ona dört ölünün encamını mutlaka anlatırlardı. Zine ikindiye doğru bir ormana girdi. Pembe ve kızıl şakayıklarla karşılaştı. Kayaların arasından iri yapraklı ışkınlar fışkırmıştı. Yabani tütün, kuzu kulağı, pelin ve kedi otlarının bağrından pembe çiçekli mere gülü kümeleri taşıyordu. Az sonra bir keçi sürüsüyle kucaklaştı. Çoban tilki burunlu, güleç, konuşkan birisiydi. Zine'nin derdini dinledi, şişesini sütle doldurdu. Dünyanın en güzel yalanlarını askerlere söylediğini anlattı. Dağlarda grupların dolaştığını fısıldadı. Zine'ye yol gösterdi.
''Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur.'' diyerek uğurladı.
Karanlık çöktüğünde Zine testere dişleri gibi yükselen kayalıkların arasında yürüyordu. Geceyi geçirmek için uygun bir kaya kovuğu buldu, kuru odun topladı. Ateşin yanında başını ellerinin arasına alarak derin hülyalara daldı. Güneşin battığı yerden kurt ulumaları geliyordu. Gökyüzü yıldız mahşerine dönmüştü. Kayalardan gelen sesin hangi kuşa ait olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Ebabil olamazdı. Ya kerkenez, ya guguk, ya da kukumavdı. Rüzgar kuzeyden böğürtlen, mürver ve muşmula kokusu getiriyordu. Geceleri ormanlarda ateşli cinler gezinirdi. Dul kadınların ter kokusu bunları mıknatıs gibi çekerdi. Uyku anında anıra anıra gelen bu güçlü orman cinleri dulların ırzına geçerdi. Dullar bu durumu rüyalarında görürlerdi sadece. Terini iyi silen ve üzerinde muska taşıyan kadınlara yaklaşamazlardı sadece. Zine yanında çok az su olduğu için terini silemedi. Gece su bulamazdı. Kalktı bir etek dolusu nemli toprak getirdi, ateşin yanına döktü. Çırılçıplak soyundu, kırlaşmış uzun saçları omuzlarına aldı. Toprağın yanına çömeldi, ayak parmaklarından başlayarak tüm vücudunu toprakla yıkamaya koyuldu. Zifiri karanlıkta ateş, çıplak vücudu, uzaktan bakıldığında kayalara oyulmuş altın bir heykel gibi gösteriyordu. Ormanın derinliklerinden kopup gelen genç bir çakal, sıkı meşe ağaçlarının dibinden kayalıklarda ışıklaşan insana baktı. Burnunu yıldızlara dikerek acı acı uludu. Zine sabaha karşı titremeye başladı. Ocağa çallı çırpı attı. Ormandan gelen seher ötüşlerine kulak verdi. Ateşin yerini değiştirdi. Kızgın külleri süpürdü. Kalçasını hamur gibi yaydı harlanmış kayaya. Ekmeğini ısıttı. Süt ve dorakla yavaş yavaş yedi. Gün ışığı zirveleri aldığında yola koyuldu. Ötüş çeşnisi zengin, sincabı bol bir koruluğa girdi. Birbirini kesen dereler platosundaydı. Sonu gelmez tırmanışlar ve inişler serüveni başlamıştı. Dicle kıyısına iki gün sonra vardık, güneş batmak üzereydi. Dicle ışıl ışıl değişik maviş tonlarda tarazlanarak akıyordu. Kıyılar yemyeşildi. Karşı kıyılarda kayalar duvar gibi yükseliyordu. Birkaç insanın kalabileceği düzgün oyuklarla oyalanmıştı. Sulara sarkan dalların, yaprakların üzerinde binlerce, on binlerce yeşil kurbağa vardı. İki ay önce toprağın derinliklerinden çıkan bu kurbağalar, çiftleşmek için akın akın Dicle kıyısına gelmişlerdi. Sinek ve sivrisinekle beslenen kurbağalar tüm yaz boyunca yapraklar üzerinde keyif çatarlardı. Batan güneşin ışınları derilerini yanar dönere çeviriyordu bu kurbağaların. Sular kararıncaya kadar kıyıda bekledi Zine. Eşleşme çağrıları başladı kurbağaların. Bu görkemli uğultu karşısında şaşırdı Zine. Dört ölüyü götüren sulara baktı. Aç ve susuzdu. Kalktı kuzeye doğru kıyı boyu yürümeye başladı. Ayaklarını zor sürüklüyordu. Dolunayın doğuda dağların hörgücünde gülümsediği bir andı. Zine açlıktan kararmış, yarı baygın bir tarzda girdi köye. İlk üç ev onu içeri almadı. Dördüncü eve attı kapağı. Yaşlandıkça göz çukurları genişleyen ve gözleri bu çukurlarda yapay bilyeler gibi fingirdeyen, eğri boyunlu bir semercinin eviydi bu. Zine'nin karnını doyurdular, macerasını öğrendiler, hayretler içinde kaldılar.
Semerci Dicle'de bulunan ölülerin Allah'ın bile sahiplenmediği 4 kul olduğunu, bazı kullara göre teröristlerin, bazı kullara göre de hükümetin bu 4 kulu öldürüp Dicle'ye attığını anlattıktan sonra öksürdü. "Kulun kelamı kuldur," dedi. "Sen gene de beni dinle. Yukarı Dicle köylerine git. Teröristler en çok o köylere uğrarlar. Tilkinin semerci dükkanına uğraması gibi. Ben ora köylülerinin her sözüne inanmam. Bir ayak üstünde 1000 yalan uydururlar. Kazığın girmediği yere de tokmağı sokarlar. Ora köylülerine güvenme. Bizim buralar iyidir. Rast gelas bizim duamızdır. Biz darıldığımız dağın odununu kesmeyiz. Nerede güzel bir söz duysak kalbimize rikkat hasıl olur." Sigarasından bir püf çekti, özden yanan bir insan gibi süzdü zineyi. "Askerden de kendini sakın. Asker diken üzerindedir. Asker gördüğü her taşın, her çalının arkasında bir ecelin pusuya yattığını aklına yerleştirdi ki Allah yardımcımız olsun. Her önüne gelene oğlunu aradığını söyleme. Yakalar Diyarbakır hapishanesine atarlar." Zine erkenden kalktı, torbasına yufkayla dolak koydular, şişesini suyla doldurdular. Yukarı Dicle köylerine yöneldi. Dar bir geçitten geçerek derin bir vadiye girdi. Vadinin her iki yanında kasatura gibi yükselen beyaz kayalıklardan yaban kedilerinin isterik çığlıkları geliyordu. Yosun, gonca, kına ve kuş yumurtası kokusuyla yüklüydü sabah yeli. Bir aluç ağacının dibine çöktü, elleri koynunda karşı koyakları yalayan gün ışığına baktı. Arzular, beddualar, hesapsız hayaller, umutlar, hazlar ve acılarla dolup taşıyordu. Feleğin kendisine kurduğu oyunları sindiremiyordu bir türlü. Soluğu kesilir gibi oluyor, şakakları zonkluyor, gözleri kararıyordu bazen. Kuş burnu ve aluç ağaçlarının bağrına tüneyen kuşlar toplu halde ani bir kalkışla dalları titrettiler. Başını çevirip dallara baktı Zine. Birileri mi geldi acaba diye ürperdi. Dallar yeniden titredi, çatırdadı, şakakları zonkladı, soluğu kesilir gibi oldu. Çalılara sürtüne sürtüne kocaman bir ayı çıktı. "Vıy anne!" çığlığıyla parladı Zine. Kalkıp kaçmak istedi ama son anda egemen oldu korkusuna. Kaçışın felaket olacağını düşündü, olduğu yere çöktü. Ayı afallarcasına baktı Zine'ye. Alnı gri, kara kehribar, eflatun ve kiremit kızılı lekelerle nakışlanmış gibiydi. Burnuna doğru ak bir şerit akıyordu alın çatından. Gri gür tüyler kaplamıştı kellesini. Zine bakışlarını kaçırdı ayının bakışlarından. Döşüne, pençelerine, dizlerine baktı titreyerek. 3 bismillah çekti. Kısa dualar okudu. Muskayı öpüp öpüp başına koydu. Ayı yavaş yavaş yaklaşınca ağlamaya başladı. Ağlayış giderek yalvarışa dönüştü. "Vıy bavemin bavemin, ölen kuzularıma acı da yeme beni bavemin. Ben bir derya damlasıyım. 9 kuzumun 8'ini yer aldı. Biri dağlarda kaldı. Ben dağların anasıyım. Vıy bavemin bavemin, gözlerimin 9 nuru aşkına yeme beni bavemin. Kahpefelik beni yemiş de yutmuş, bu diyarı benim bu ahım tutmuş. Beni parçalasan da gam yemem, kuzularımın yanına çeker giderim. Ama ben Rodim'i bulmadan ölürsem gözlerim açık giderim bavemin." Ayı Zine'ye 1 metre kadar yaklaştı. Sakin, ağırbaşlı bir duruşla seyre koyuldu kadının ağlayışını. Zine ayının bakışlarına, siyahın tonlarıyla menevişlenen ve çam kozalağını andıran burnuna baktı. Masum ve mahzun bir hayvanla karşı karşıya olduğunu anladı. Az sonra aynı yerden minik bir ayı yavrusu çıka geldi. Zine başka ayıların da geleceğini düşünerek korkudan titremeye başladı. Yavru ana ayının arka ve ön bacaklarının arasından geçerek Zine'ye sokuldu. Boynunu uzatıp ellerini kokladı Zine'nin. Ana ayı yavruyu kenara itti başıyla. Yavru dönüp yandan Zine'ye sokuldu. Bu sefer yanağını kokladı kadının. Zine hiç kıpırdamadı. 2 ayı 1 saatten fazla kaldı Zine'nin yanında. Yavru dereye inince anası onu izlemek zorunda kaldı. Zine tatlı bir hazla ferahladı. Altına işemiş olduğunu fark etti o an.
göğün maviş enginliğine, uçurumların mağrur endamına baktı. Aşağıda boğaza doğru inişe geçen kartalı izledi. Ayağa kalktı. Bu korkunç ayılı vadiden bir an önce kurtulmak için hızlı hızlı yürüdü. Sık sık dönüp arkasına baktı. Sureler okudu, öpücükler kondurdu hama ayılına. Zirveye çıktığında ikindi olmuştu. Vadiye çöken şeffaf yeşil buğular büyü ve derinlik üflüyordu uçurumlara. Çaylak çığlıklarının tarazladığı bu yeşil buğulardan güvercin sürüleri kalkıyordu. Dicle neredeydi acaba? Hacreşi menzil cinleri yutmuştu. Ayılar diyarında mıydı yoksa? Bu vadinin hayvanları insana neden saldırmıyorlardı? İnsanın saldırganlığından mı kaynaklanıyordu yoksa hayvanların saldırganlığı? Zirve tomurcuk karla kaplıydı. Karı birbirini kesen kurt izleri, tomurcuklanmış ağaçlar, kuş burnu kümeleri, kınalı kayalar ve güvermiş koyak yastıkları parçalıyordu. Susuzluğunu gidermek için avuç avuç kar yedi. Boğulurcasına öksürmeye başladı sonra. Dağın öte yüzüne geçtiğinde ikiz tepelerin eteklerinde kurulan ikiz köylerle karşılaştı. Bu dünyanın dağları ovaları insanla doluydu. Kıyamet kadar kadın ve her kadının da kıyamet kadar acısı vardı. Zine çömeldi, başını avuçladı. Acımı bu kadınların yüreklerine paylaştırsam avazları arşa direk olur diye mırıldandı. Derin düşüncelere daldı yeniden. Bu bahtsız kadınlar, bu zehir zıkkımcıları çekmeselerdi, kim işlerdi dünya balını dünya gömecine? Acılar olmasaydı klamlar olmazdı. Meyvelerin goncaları acıdır, bal acılardan doğar. 8 damla acımdan 1 damla bal doğdu. 1 damla balımdan 1000 acı doğdu. Acılar korkumu boğdu. Ben niye ayıdan korktum? Canlar canını aramaya çıkan can derdine düşer mi hiç? Yeşil yeşil kustu karlara, değneğine dayanarak yavaşça kalktı ayağa. Karnından acayip sesler geliyordu. İnişte ayağı kaydı, sırt üstü düştü kara. "Beni benim bahtım düşürmüş, bir de sen düşürme koca dağ," diye söylendi. Hırsla kalktı ayağa. Karı inip ıslak toprağa girdi. Ayaklarını top gibi sardı sarı balçık. Külçeleşmiş ayaklarını sürükleyerek inatla indi dağı. Yakın tepelerden birinde kalabalık vardı. Zine hemen yöneldi oraya. Kadınlar paçavralar içinde aç bir kurt gibi yaklaşan bu yabanıl koca karıyı merak ve soru çemberine aldılar. Zine'nin serüveni kadınların bakışlarında hüzne dönüştü renk renk. Pişmiş ziyaret eti, taze soğan, ayran ve yufka getirdiler. Zine'nin kustuğu karlı zirve güneşin altın soluğunu tepelere inen akşam serinliğine doğru üflüyordu. Ziyaretçiler dönüş hengamesi içindeydiler. Çolo. Çoban Çolo sürüyü ağıla aldı. Kapısına kocaman bir kilit vurdu. Her iki köpeği de zincir halkalarından ağılı çepeçevre kuşatan kalın tele bağladı. Tepeler kararmak üzereydi. Dolunayın görkemi, ipek huylu, şirin bir sessizlik deryasına dönüşmüş gibiydi. Kırmasını omuzuna attı. Zinelerin yolunu tuttu. 2 saatlik bir yürüyüşten sonra vardı köme. Kurt basan hışımla karşıladı Çolo'yu. Evin arkasında yükselen kayalar mücevher gibi parlıyordu ay ışığında. Ev minnacık cüssesiyle kayalara gömülmüştü sanki. Baykuşların eğri gagalı, diken sığırcıklarının, kurbağaların ve kına kuşlarının gece senfonisi büyülü bir hava veriyordu eve. Kurt basanın atakları Çolo'nun paçasına yönelmişti. Çolo paçasını kırmanın namlusuyla koruyordu. İki güçlü tekme attı, kayalara doğru kovaladı kurt basanı. İçerideki çıranın ışığı pencere camlarını yaladı. Çolo kapıyı döverken yeniden saldırdı kurt basan.
"Kimdir o?"
"Aç benim ben, Çolo." Kapı açıldı, çıra ışığının pırlantaya dönüştürdüğü değirmi ve güleç bir yüzle karşılaştı Çolo. Gülümsedi. Acının ve bekleyişin derinleştirdiği kocaman bakışlardan süt beyazı dişlere kaydırdı dikkatini. Geceleri ahırlara gizlice giren ve aygırların yerelerini tel tel ören cinlerin ya da su perilerinin dillere destan dilberini hatırladı. O dev gövdesiyle iki büklüm eğilerek girdi içeri.
"Eskiden kurt basanın iki havhavıyla dışarı fırlardınız. Şimdi ne oldu?"
ölü toprağı mı serpildi üzerinize?
Yetim kabrine döndü bu ev çolo. Rodi'den sonra Zine ana da terk etti bu viraneyi. Arafat'ta soyulmuş hacıya döndüm.
Aha, o kacakarı nereye gitti?
Rodi'nin peşinde dağlara verdi kendisini. Bir daha bulamaz buraları. Ya bir yerde düşer kalır ya da inecine karışır gider. Korku, endişe, acı yedi bitirdi beni bir aydır.
Çolo karşısında duran ve güzelliği çıraya vuran bu minnacık kadının edasındaki derin hüznü ve dişiliği iştahla seyretti. Sebepsiz bir hazla demlendi yüreği.
Korkma Lori, senin koca karı bir afat çıngıraklı devedir ki kıyamet kopsa bile kaybolmaz. İyi tanırım onu, kendine dert etme, gelir çıkar.
Çolo geçip ocağın kenarında bağdaş kurdu. Nuşe Revan'ın saray kapısında nöbet tutan sicilli Basra kölelerini andırıyordu. İnsanı hayrete düşürecek derecede geniş omuzlarının ortasında sultan sütununu andıran adaleli parlak bir boyun yükseliyordu. Ufak kulaklı koca bir kelle oturmuştu bu görkemli boyuna. Alt dudağı karaciğer rengindeydi. Deve dudağı gibi sarkmış, alt çenesinin iri gamzesini gölgelemişti. Gür kaşlarında köklenen kartal burnu, körüklü kanatlarıyla üst dudağını ezmişti. Göz çukurlarının derinliğine acayip bir tarzda yerleşen ve haylice şaşılaşan ufacık bakışlarında insana hüzün veren anlaşılmaz bir ışıltı vardı. Keçi kılını andıran güneş yanığı gür saçları alnını boğuyordu. Göğsünden taşan yabanıl kıllar kuzu derisinden yaptığı yeleğin yakasından aşağıya doğru akıyordu. Sütü safralı, lağar bir kadından böyle bir devin doğmuş olmasına akıl erdiremiyordu hiç kimse. Aklını kavalın yelekten çıkan gümüş sırmalı başı ile çolonun dudakları arasındaki ilişkiye takan Lori, ''Kimsesiz, çarnaşar kaldım.'' diye mırıldandı.
''Çolo, hayatımda bu kadar küçük, bu kadar güzel bir kadın gördüm mü acaba?'' diye düşündü. Karşısında oturan Lori'nin gözlerinde seyre koyuldu kendisini. Bakışlarını ocak alevlerinin mavi damarlarına çevirdi Lori.
Koç katımı koçlarının bakışından beterdir herifin bakışları diye iç geçirdi.
Aç mısın çolo? Açım, anamdan doğdum doğalı 30 yıldır açım. Her şeye açım. Ekmeğe açım, tuza açım, suya açım, ete açım. Azı çoğa tutacak kadar açım. Açlığa bile açım Lori.
Domuzun meramı nedir acaba diye sordu kendi kendine. Kalktı duvağı getirip önüne koydu çolonun. Ekmek, dorak, kuru soğan, şeker indirdi. Çaydanlığı doldurup ocağa yerleştirdi. Kadının kalçalarına kaçamak bakışlar sundu çolo.
Benim bir bacağım kadar ancak var. Allah kendi hurilerinin güzelliğini buna vermiş ama diye iç geçirdi.
Bir aydır nerelerdeydin, hiç uğramadın?
Sorma, bir aydır dünyaya küsmüşüm.
Niye? Hayırdır inşallah.
Gorana Hevre'yi Aso'ya verdi.
Yapma, yalandır. De ki vallahi.
Ben ömrümde yalan söylememişim. Ağzımdan çıkana inan.
Lori şaşırmıştı. Gorana, çolonun yakında evleneceği kızı nasıl olurdu da topal Aso'ya verirdi? Hayır olamazdı.
Gorana Ağa'nın küçük oğlu Hemo var ya, bok yedinin başı Hemo.
Hevre'yi ağırın bir köşesinde kıstırmış, bıçak çekmiş, boynuna dayamış, kızlığını almış.
Vey, Allah belanı versin namussuz.
Bir ay evvel ta köyden ağıla geldi. Yarım günlük yoldur, ağlaya ağlaya anlattı bana. Kırmamı alıp köye gittim o gece. Aradım hem oyu bulamadım. Muş'a göndermiş Goran Ağa. Geri ağıla geldim. Bir hafta sonra Goran Ağa Miro'yu gönderdi. Miro Hevre'yi almamı istedi. Ben Hemo'yu öldürmeden Hevre'yi almam dedim. 10 gün sonra Hevre'yi babası yaşındaki bir adama Topal Aso'ya verdiler.
Çolo hikayeyi uzatıp dağarcığı tüketince acı ve hüzün iklimine girdi. Başı göğsüne düştü. Alt dudağından sicim gibi sızan salya ile iri gözyaşları kucağına damlamaya başladı. İkide bir burnunu çekiyor, ağlayışını bastırmaya çalışıyordu. Lori karşısında oturan kıllı devin ağlayış krizine tutulmasını suskun, hüzünlü ve ağlamaklı bir edayla izliyordu. Suskunluğu umut yüklü şefkatli sözlerle parçalama gücünü kendinde bulamıyordu.
Zine gitmeden önce eve Neşe'yle gelmiş, Hevre'nin kendisi için dokuduğu yün çorapları göstermiş, yakında evleneceğini söylemişti. Lori Çolo'nun kocaman ayaklarına baktı, kahverengi bir çift yırtık çorap gördü.
Hevre'nin ördüğü çorapları ne yaptı acaba diye merak etti.
Kaynayan çaydanlığa bir tutam çay attı, alevden alıp külün üzerine oturttu. Tepeden tırnağa süzdü Çolo'yu. Başı göğsüne düşen bu yabanıl çobanın geçmişini merak etti ilk kez.
30 yaşına gelmişsin, şimdiye kadar niye evlenmedin Çolo?
Soru hançer gibi işledi sessizliğe. Çolo burnunu çekti, elinin tersiyle sildi salyasını. Başını yavaş yavaş kaldırdı, şaşkın şaşkın, saf ve hoyrat bir suratla baktı Lori'ye.
Aman yarabbim, ne garip insan diye ürpererek kaçırdı bakışlarını Lori, soluğu kesilir gibi oldu.
Ben Allah'ın yarattığına bin pişman olduğu bir kulum Lori, dödük gibi ortada kalmışım. Allah'ın bana yaptığını Nemrut İbrahim'e yapmadı. Bu benim başıma gelen ilk felaket değil ki Lori. Ben 20 yaşındayken Pasur Fadılağı'nın çobanıydım. O zamanlar feleğin ger müserdini görmüş ulu bir çoban vardı. Bu çobanın da Nare adında bir kızı vardı. Nare'nin güzelliği dağa taşa nam salmıştı. Onu her gören bu kızın eski Botan Bey'inin kızı Peroş'tan bile güzel olduğunu söylerdi.
Peki kızın sende gönlü var mıydı?
Kız bana bir yangın olmuştu ki ateşinden yattığı keçenin renkli nakışları bozarırdı Lori.
Allah Allah, öyle güzel bir kız bunun nesine yangın olmuş ki diye iç geçirdi Lori. Bardakları çayla doldurdu. Kediyi yanından uzaklaştırdı.
Çolo'nun üzeri kıllı kocaman ellerine baktı. Yeryüzünde böylesine dev bir adam daha var mıydı acaba? 10 sene evvel böyle miydi bu herif?
Gel gelelim ki felek bana yar olmadı Lori. Benim köpek ağam Fadıl Narim'i elimden aldı. Adamın öbür iki karısından toplam 13 kızı olmuş ama oğlu olmamıştı. Karıları kancık soyundan gelmişsiniz kahpeler diye suçlamış. Narim de karar kılmıştı. Haberi alınca dünyam viran oldu.
Kaçırsaydın?
Kaçıramadım.
Fadıl ağanın alıp götürmesini bekledin.
Çolo çayını yudumladı, iki ekmeği kaşla göz arasında yuttu. Anıların tetiklediği iç ateşiyle burnunu çekti.
Fadıl ağanın alıp götürmesini bekledim. O gün de gelip çattı.
Üçüncü ayının sonu. Sayfa 35.